Herkese merhabalar, Evreka'nın ikinci sezonunun 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Atala. Bu hafta yine haftanın bilimsel gelişmelerini sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. İlk haberi Begüm sunacak. Begüm, seni dinliyoruz.
Bugün kalp hastalıkları ile ilgili heyecan verici bir keşfi sizlerle paylaşacağım. Arizona Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, yapay kalp kullanan hastaların bir kısmının kalp kasını yeniden inşa edebildiğini keşfetti. Bu buluş, kalp yetmezliği tedavisinde devrim niteliğinde yeni yollar açabilir. Kalp yetmezliği, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 7 milyon yetişkini etkileyen ve her yıl %14 oranında ölüme yol açan ciddi bir hastalık. Şu ana kadar kalp yetmezliği için bir tedavi bulunamamakla beraber ilaçlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor. Ancak ileri evre kalp yetmezliği tedavisinde kalbin kanı pompalaması için kullanılan yapay kalp cihazları tek çözüm. Ekibin iddiası aslında kalp kasının bir tür dinlenme durumunda yeniden büyüyebileceği. Yapay kalp cihazları kalbin pompalama işlerini üstlenerek kalp kasının dinlenmesini sağlıyor ve bu da kas hücrelerinin yenilenmesini tetikleyebiliyor. Araştırmacılar, yapay kalp kullanan hastalardan alınan doku örnekleri üzerinde yaptıkları araştırmada, bu hastaların kalp kas hücrelerini sağlıklı kalp kaslarından çok daha hızlı yenilediklerini keşfetti. Bu buluş, insan kalp kas hücrelerinin yenilenme kapasitesine dair şimdiye kadar elde edilen en güçlü kanıt. Bu keşif, kalp kasının doğrudan dinlenmeye girmesinin, doğum sonrası kalbin yenilenme yeteneğini kaybetmesinin nedenlerinden biri olabileceğini düşündürüyor. Şimdi ise sadece yapay kalp cihazlarına yanıt veren hastalığı üzerinde yoğunlaşarak bu tedaviden herkesin faydalanabileceği bir yol bulmak hedefleniyor. Eğer bu süreç başarıyla geliştirilirse kalp yetmezliği artık tedavi edilebilecek bir hastalık haline gelebilir. Bu buluş kalp hastalıkları tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak gibi duruyor.
Bize bu anlattığın haber çok kıymetli. Çünkü biz kalp kasının tekrar geri döndürülebilir bir şekilde yeniden rejenere olabildiğini bilmiyorduk. Bu haber bize şunu gösteriyor. Evet, yeni bir tedavi seçeneği ileride karşımıza çıkabilir ve kalp yetmezliğine belki de çok daha efektif bir yöntemle tedavi bulmuş oluruz. Umarım bu çalışma çok daha ilerler ve hastalara çare olur. Emre, ikinci haberimiz senden gelecek. Seni dinliyoruz.
Selamlar. Bugün sizlerle çip üretiminde yine bir dönemin kapılarını aralayan önemli bir gelişmeyi paylaşacağım. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, yarı iletken endüstrisinde kullanılan litografi makineleri için yeni bir teknoloji geliştirdi. Peki nedir bu litografi makineleri ve nasıl çalışırlar? Bu makineler mor ötesi ışık kullanarak çiplerin üzerine son derece küçük devreler basıyor. Bu devreler nanometrik boyutlarda. Geleneksel sistemde cıva lambalarından gelen mor ötesi ışık, üzerinde devre şablonu bulunan özel bir kalıptan geçiyor. Bu ışık çip yüzeyindeki ışığa duyarlı bir kimyasal maddeye ulaştığında kalıptaki desenin aynısı bu yüzeye aktarılıyor. Tıpkı fotoğraf banyosunda olduğu gibi ışık gören yerler kimyasal değişime uğruyor ve böylece devrenin şekli ortaya çıkıyor. Ancak bu sistemin önemli zorlukları var. Cıva lambaları çok büyük, verimsiz ve yüksek enerji tüketiyor. Üstelik her farklı çip tasarımı için yeni bir kalıp hazırlamak gerekiyor. Bu kalıpların üretimi hem pahalı hem de zaman alıcı. Araştırmacılar bu sorunu çözmek için derin mor ötesi ışık yayan küçük ledlerden oluşan bir ekran geliştirdi. Bu yeni sistem kalıp kullanmadan çalışıyor ve istenen deseni doğrudan üretebiliyor. Ledler tek tek kontrol edilebildiği için farklı devre desenlerini anında oluşturmak da mümkün. Böylece hem daha esnek bir üretim sağlanıyor hem de kalıp hazırlama maliyetinden kurtulmuş olunuyor. Yine teknoloji önceki sistemlere göre birçok avantaj sunuyor. Daha küçük boyut, daha düşük enerji tüketimi, daha yüksek verimlilik ve daha hassas desenler. Üstelik çip üretim sürecini de hızlandırıyor. Bu gelişme o kadar önemli ki Çin'de 2024 yılının en önemli yarı iletken teknolojileri gelişmeleri arasında gösterilmiş. Araştırma ekibi şimdi bu teknolojiyi daha da geliştirmeyi ve daha yüksek çözünürlüklü ekranlar üretmeyi de hedefliyorlar.
Abi şöyle, Mahmut Tuncer'in bir programda gösterdiği bir tepki vardı, çok severim. Şu şekilde söylüyor, ne faydası var?
Aslında en temel faydası şu olacak, bu yeni teknoloji sayesinde gelecekte daha ucuz ve daha çeşitli elektronik cihazlara sahip olabileceğiz. Nedeni de şu aslında, bizim kullandığımız tüm elektronik cihazların içinde neredeyse tamamında çipler kullanılıyor ve bu çiplerin maliyeti yıllar geçtikçe azalıyor. Ve bu yeni teknoloji aslında bu çip üretim teknolojisinde gerçekten önemli bir adım. Bu yüzden biz bu çip teknolojisinin ucuzlamasını bekleyebiliriz.
Bir sonraki haberi Begüm'den dinleyeceğiz. Begüm, sendeyiz.
Şimdi dinozorların yok oluşuyla ilgili uzun zamandır tartışılan bir konuyu sonunda açığa kavuşturan bir keşiften bahsedeceğim. Peki bu konu ne? Dinozorların neslinin tükenmesine ne sebep oldu? Çoğumuz 66 milyon yıl önce Meksika'daki Chicxulub kraterine düşen dev bir asteroidin bu felakete yol açtığını biliyoruz. Ancak bazı bilim insanları Hindistan'daki dev volkanik patlamaların da bu olayda rol oynamış olabileceğini öne sürüyordu. Bilim dünyası bu konuda hala ikilemdeydi. İşte şimdi Utrecht Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi'nden iklim bilimcilerin yaptığı yeni bir araştırma, bu volkanik patlamaların dinozorların yok oluşuna etkisinin oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eski bataklık kalıntılarındaki molekülleri inceleyerek dönemin iklimi hakkında yeni bulgular elde etti. Bilim insanları Hindistan'daki volkanik patlamaların asteroid çarpmasından 30 bin yıl önce dünya genelinde ciddi bir soğuma yaşanmasına yol açtığını belirtiyor. Bu soğumanın da dinozorların yok oluşunu etkilediği düşünülüyordu. Soğuma, güneş ışığının atmosferdeki sülfür maddeleri tarafından engellenmesiyle gerçekleşmişti. Ancak 20 bin yıl sonra sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlamış ve iklim dengeye kavuşmuştu. Yani bu volkanik etkinliklerin etkisi çoktan geçmişti. Sonuç olarak araştırmacılar, dinozorların yok oluşunun asıl nedeninin Chicxulub meteor çarpması olduğunu vurguluyor. Asteroidin dünyaya çarpması, dev yangınlar, tsunamiler ve bir etki kışı gibi felaketlere yol açarak ekosistemleri yok etti. Bu olay dinozorların neslini tüketen son darbe olmuştu. Bu çalışma bilim insanlarının geçmiş iklimi daha iyi anlamalarına yardımcı olacak önemli veriler sunuyor. Aslında bu tür analizler dünya tarihindeki kritik anlarda iklimin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Henüz tüm sırları çözmemiş olsak da dinozorların yok oluşunun ardındaki asıl sebep giderek daha netleşiyor.
Önceki bölümlerimizi dinleyenler varsa aslında bu asteroid çarpmalarının dünya üzerine nasıl bir etki yaptığını konuşmuştuk önceki haberlerimizde. Onları da lütfen izleyin derim eğer ki ilginizi çekiyorsa. Orada aslında bu dinozorların yok oluş sebebini daha iyi anlayabiliyorduk. Çünkü dünya üzerine çok büyük etkiler uyandırıyordu ve dinozorlar bu etkilerden kaçamadılar ve maalesef sonları geldi.
Son haberimizi Emre sunacak. Emre, seni dinliyoruz.
Şimdiki haberimiz ışıkla ilgili olacak. Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar Edison'un ampulüne ben Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar Edison'un ampulüne benzer bir teknolojiyle kıvrımlı ışık üretmeyi başardı. Peki nedir bu kıvrımlı ışık ve neden önemli? Önce normal ışığın nasıl yayıldığını bir anlayalım. Her sıcak cisim sürekli olarak ışık yayar. Siz bile şu anda aslında kızılötesi ışık yayıyorsunuz etrafınızda. Bu yüzden termal kameralarda parlak görünüyorsunuz. Normalde bu ışık dalgaları her yöne doğru salınır, tıpkı ip salladığınızda oluşan dalgalar gibi. Araştırmacılar ışık yayan tel ya da karbon yapıları mikro düzeyde büktüklerinde ilginç bir şey keşfetti. Yayılan ışık da kıvrılarak bir sarmal şeklinde ilerlemeye başladı. Üstelik bu yöntemle üretilen kıvrımlı ışık diğer yöntemlerle üretilenden 100 kat daha parlak. Bu keşfin en heyecan verici uygulamalarından biri otonom araçlar ve robotlar için yeni bir görme sistemi olabilir. Nasıl mı? Mantis karidesinin gözleri farklı şekillerde kıvrılan ışığı ayırt edebiliyor. Araştırmacılar robotlara da benzer bir yetenek kazandırmayı planlıyor. Örneğin bir geyiğin tüylerindeki kıvrımlarla insanların giysilerindeki kıvrımlar farklı şekillerde ışık yayıyor. Bu fark otonom araçların çevresindeki nesneleri daha iyi tanımasını sağlayabilir. Araştırma ekibi şimdi bu teknolojiyi daha da geliştirmeyi ve kızılötesi ışık aralığında da benzer sistemler oluşturmayı hedefliyor.
Geçmişte böyle geleceği düşündüğümüz zaman işte uçan araçlar, kendi kendine gidebilen araçlar diye bahsederdik. Böyle bize ütopik gelirdi böyle şeyler. Ama bugün uçan araçları göremesek de, uçan arabaları göremesek de kendi kendine gidebilen arabalar mevcut. Birçok teknoloji devi artık bu tarafa doğru yönelmiş durumda. Bunun öncülüğünü tabii Tesla yaptı en başta. Şu anda çeşitli Amerikan ve Çin firmaları buna devam ediyorlar. Fakat haberlerde elbet görmüşsünüzdür. Bu araçlar şurada kaza yaptı, işte şurada birine çarptı, şurada hata verdi gibi şeyler görüyoruz. Bu gibi teknolojiler bu kazaların azalmasına sebebiyet verecek umarım ileride ilerleyen süreçte. Bakalım neler göreceğiz. Evet, Evreka'nın ikinci sezonunun 12. bölümüne de burada son vermiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, bilimle kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.